Ayrım 29.
Teyzesine gittiğinde polisin evi bastığını öğrenmişti. Düzeltmeler yaptı birkaç kez. Son bardak çayı da tellendirdiği sigarayla ağır ağır yudumladıktan sonra özenle temize çekti yazdıklarını. 1,5 sayfa tutmuştu. Bir kez daha okudu. Tamamdı. Kalkıp odada dolaşmaya başladı. Bir heyecan bastı içine yeniden. İnanılmaz gibi geldi bulunduğu yer. Sovyetler konuk etmişlerdi onu. Hem de o böyle bir istekte bulunmadan. Böyle bir olasılık aklına mı gelirdi ki istesin? Gözüne çarpan dağınık yatağı düzeltti, oturdu üstüne. Turgut görüp çözmüş müdür Necla ile sorununu? Bir de hayınlığa kalkarsa o kız, ilk seher düşer tuzağa. Yüzüne ateş bastı birden. Gerçekten bombok olur her şey. Bu adamlara ne derim? Ne yapayım, bunları da mı yazayım yani? İyi, Hüseyin'e de yazalım. O karı da nereden çıktı şimdi? Olanları gözden geçirdin mi geliyor akla demek. Bir basit olayın bile ne çok girintisi çıkıntısı var. Basit mi bu olaylar? Bir yanından sızsın polise, her yerinden oynar. Elçilikte saklandığımı duysunlar, hele bir de aygıt yakalansın, casus olur çıkarız. Casusluk ne yaptık ki? Öyle söylersin. Polisten sağ sağlam çıkıp da yargılanmaya gidersek orada söyleriz. İş polisten sağlam çıkmakta oğlum. En kötüsü olsa ne olacak? Proletaryanın uluslararası kavgası için. Bırak şimdi onları. Aslında Türkiye'yi faşist kampa bağlayacaklara karşı direnişe geçmek için alınmış bir önlem ilişkisi bu. Ne sayıklayıp duruyorsun? Kelleyi ortaya koydunsa bırak aptal aptal düzmeceleri paçayı kurtarayım diye çıkmazdan nasıl kurtaracağına bak. Milyonlar ölüp gidiyor. Ben kellemi düşünüyorum ha. Sıçayım öyle kelleye. Düzmeceye mi kalkıştık paçamızı kurtaralım diye? Doğru değil mi bunlar? Evet doğru da kimin doğruları? Bir kıstırırlarsa seni görürsün o doğruları. Bilmiyoruz sanki. Onları en çok korkutan bu doğrular. Kendimi canavarlara karşı savunmak için düşünmüyorum. Tuttuğum doğru yolun altını çiziyorum. Pabuçlarını çıkarıp yatağın üstüne uzandı. Açık seçik bir karara varıp çözüm için öneriler getirmeliydi. Onu bekliyorlar benden. Anahtarları atmasaydım keşke dün sabah. Nereden bilirdim buraya varacağını? Bir başıma kalmıştım İstanbul'un ortasında. Dört yanı da kurtlar sarmış. Unut olmuş bitmişleri. Aygıt nasıl çıkacak oradan ona bak. Daldı uzun uzun. Ne yanından baksan seheri bulmaktan başka yolu yoktu. Masadaki yazıyı alıp bir daha okudu. Niye böyle üstün körü yazmıştı sanki? Açıkça yazmalıydı her şeyi. Yuri'nin istediği oydu. Yeniden oturdu yazmaya. İlk uyanış günlerinden aldı. Ankara'daki tutuklanışa, cezaevinde tanıştığı eski komünistlere. TKP üzerine duyduklarına kadar hepsini yazdı. İstanbul'da hukuka girişini, Turgut'la komünist arkadaşları toplayıp çevre kurarak TKP'yi aramaya başlamalarını anlattı. Tek tek yazdı arkadaşlarının adını. Aldıkları bir kararla Rahmi Usta'ya başvuruşlarını, eli boş dönmelerini yazdı. Ankara cezaevinden tanıdığı mazlumayı vapurda rastlamasına gelince bıraktı kalemi. Kalkıp gezinmeye doğrulmuştu ki kapı vuruldu. Elinde tepsiyle Radiyev girdi içeri. Saate baktı yarıma geliyordu. Öğlen olmuştu demek, acıkmamıştı. Buyurunuz efendim. Yemek dolu tabakları masaya koydu. Boşalmış çay takımını tepsiye doldurup çıktı Radiyev. Çorba, patatesli et, bir de yeşil salata vardı. Biraz tahan helvasıyla bir kalınca dilimde ekmek. Güldü. Sovyet parası yemeye başladık. Konuksun burada. Anadolu'da nereye gitsen böyle bir sofra çıkarırlar önüne. Savaştan önceydi o. Şimdi güç biraz. Açlık kol geziyor. Açlık büyük kentlerde daha çok. Tarım bölgelerinde, kasabalarda. Kimi köylerde iyi kötü bir bolluk vardır. Ağların çevresindedir bolluk. Eskisinden daha da boldur. Yoksulun ekmeği daha da küçüldü. Abim bile güç geçindiriyormuş çocukları. Pirinç çorbasını içti, isteği açılmıştı başlayınca. Yemeği bitirip tuvalete gitti. Elini ağzını yıkayıp döndü. Yuri odadaydı, yanında da bir başkası. Kalkıp elini sıktılar Halil'in. İri kıyım gözlüklü esmer adamı gösterdi Yuri. Yoldaş Rus adıydı, iyi duyamamıştı. Asil demişti sanki, tanışmak istiyordu Halil'le. Aygıt işini nasıl çözeceğimizi öğrenmek istiyordu bir de. Çok önemliydi. Kötülük olabilirdi büyük. Sanki Halil bilmiyordu bunu. Sinirleneceğine doğru dürüst yanıt ver adamlara. Verecek yanıtım mı var ki? Ben de çok üzülüyorum ama dedi, şu anda yapacak bir şey yok. Ülkeye kapılmanın da anlamı yok. Biraz beklemek gerek. Oranın hemen basılacağını, aygıtı hemen ele geçirebileceklerini de sanmıyorum. Sehere gerekli haberi gönderdim ben. Yapılabilecek bir şey varsa o yapacaktır. Üstüne düşüp seheri polise kaptırırsak, işte o zaman kötü olur. Sabırla beklemek gerek. Kendini toparlayıp ağır ağır söylediği sözleri Yuri satır satır Rusça'ya çeviriyor. Öteki yoldaş da gözlerini Halil'in gözlerine dikmiş, kımıltısız dinliyordu. Biraz duraladıktan sonra gene aldı ağırdan. İsterseniz ben gideyim seheri görmeye. Yanlış bir iş yapmayalım da. Onu da çevirdi Yuri. Gözlüklü adam ilk kez hafiften başını sallayıp bir şeyler söylemeye başladı. Yuri çeviriyordu. Gitmeniz olmaz şimdi. Doğru söylüyorsunuz, bekleyeceğiz. Aygıt'ı baştan daha iyi bir yerde tutmakta doğru olan. Öyle yapmamız gerekirdi değil mi? Evet diye başını salladı Halil. Tartışacak değildi. Sancıyan yerine dokunmuştu adam. Ter basmış gibi oldu. Ev bulmak çok güç dedi, savunuyor izlenimi vermemek için bastırmadan. Göze batmayacak ev bulmak hem de. Sustu, adam da susmuştu. Kestane rengi gözlerinde şimdi ayrımına vardığı yanar söner bir devinim vardı adamın. Bir şeyler aranıyor gibiydi, konuşmaya başladı gene. Yuri aldı hemen. Türkiye'de dünyadaki gelişmeleri nasıl görüyordu Halil? Yüreği sevinçle doldu. Ha şöyle, işin özüne geldik sonunda. Dünya halklarının ortak cephesinde bir çatlak olmayacağına göre faşizm canavarının işi bitiktir diye girdi. Bu tarihsel utkunun onurlu payı, canavarı inine dek sürüp gebertecek olan Kızıl Ordu'nundu kuşkusuz. Canavarı ininde öldürmek sözleri Stalin'indi. Adamın yüzünde istediği etkiyi yaptığını görünce daha da güvenli sürdürdü. Afrika'da, İtalya'daki savaşlar katkı sayılırdı bu utkuya. Yeterli değildi. İngiliz Amerikalıların ikinci cepheyi açmakta savsaklamalarını bir komünist olarak yadırgamıyordu. Emperyalist ülkelerdi sonunda. Ne pislik hesapları vardır bilinemezdi. Faşist Almanya'ya karşı birlik korunacaktı gene de. Türkiye'de devleti elinde tutanlar anti-Sovyetiktiler. Çoğunun yüreklerinde faşist Almanya yatıyordu. Saracoğlu, Menemenceoğlu, Erkin, Sarper, daha bir sürüsü. Ordu Genelkurmay daha da karanlık. Alman yanlısı çoğu ırkçı, Turancı subaylar, generallerle doluydu. Emekçi halk yığınları savaştan beter soygun koşullarında bitkindi. Almanlarla yapılan takas clearing alışverişi, uygulanan başıboş burgun politikası asalak sınıflarda, katmanlarda güçlü savaş varsılları yaratmıştı. İp onların elindeydi. Bu yapı, bu kadrolar Almanların yanında Sovyetlere karşı bir kanlı serüvene atılmaya istekli oldular hep. Bu olmadıysa iyi kötü direnen birilerinin bulunmasından, İngilizlerin, Amerikalıların ağırlıklarını bir yana koymalarından, Sovyetlerin asker gücündendi bir de. Bağlaşık güçlerin parçalanmasını, İngiliz, Amerikalıların Almanlarla anlaşmalarını, Sovyetlerin tek başına bırakılmasını hep istemişlerdi bunlar. Bugün de düşleriydi. Belli olmazdı bu kadroların ne halt edecekleri. Sözcükleri seçmeye özen göstererek anlatmıştı. Aynı özenle çeviriyor olmalıydı Yuri de. Türkçe-Rusça sözlerin birbiri peşi sıra deldiği sessizlik, konuşmalar duruverince irkildici biçimde çöküverdi odaya. Girdiği ağır sınavın sonuçlarını bu sessizlikte bekliyordu Halil. Gülümser bir bakışta başını salladı adam. Bir şeyler söyledi. Sağ olun diyor size yoldaş Vasili. Vasili'ymiş adamın adı. İyi özetlediniz diyor durumu. Sizi tanıdığına mutlu olduğunu söylüyor. Durup adamla bir şeyler konuştu Yuri. Döndü gene. Bizden istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun dedi Halil. İstediğimden çoğunu sağladınız. Asıl sorun şu aygıt işini çözmek işbirliği içinde. Sonrasını düşüneceğiz. Burada uzun süre kalıp sizin başınıza dert olmak istemem. Yuri'nin çevresi bitince kalktı Vasili. Halil ile Yuri de kalkmışlardı. Uzanıp elini tuttu Halil'in, sımsıkı sıktı. Konuşmaya başlayınca Yuri aldı hemen. Burada güvenlisiniz, dert olmazsınız bize. Değerli konuğumuzsunuz. Savaş olmasaydı sizi yukarıya, Sovyetlere geçirivermekti kolay. İyidir söylediniz. Sabırlı olmaktır iyi. Hoşça kalın yoldaşım. Yüz yüze hemen de ilk kez duyduğu Rusça öyle yabancıydı ki kulağına. Çevri başlayınca Yuri'nin garip Türkçesini bile yadırganacak yanı kalmıyordu. Tavariş sözcüğünü anlamıştı bir tek. Yazdığı kağıtları aldı masadan, gösterdi Yuri'ye. Yazıyorum dedi. Anladım gibisine başını salladı Yuri. Radiyefe verirsiniz deyip Vasili'nin peşi sıra yürüdü. Yuri ile Vasili çıkınca mutlu bir gevşeme duydu içinde. Şimdi gerçekten güvenliydi. İyi oldu bu. Vasili daha üst konumda biri demek. Belliydi. Her sözümü göz bebekleriyle dinliyordu adam. Savaş olmasaydı yukarı geçirivermekti, kolay demek. Savaştan sonra gideriz biz de. Bırak düş kurmayı, aygıt işi nasıl çözülecek? Düşüneceğiz. Bunu bitirelim önce. Yazının başına geçti. Arkadaşlarının TKP'ye girişlerini anlattı. TKP'ye eleştirilerini sıraladı hiçbir şeyi saklamadan. Arkadaşlarından ayrılıyordu bu konuda. Partiliydi onlar. İyi devrimcilerdi hepsi de. Ne var ki yıllardır doğru dürüst çalışmayan partideki beceriksizlikler onların da elini kolunu bağlıyordu. Onun ilişkilerini bilmedikleri için partide çalışmaktan kaytarmakla suçluyorlardı Halil'i. Ne yapabilirdi? Katlanacaktı buna. Yazıyı bitirip okudu bir iki kez. Olmuştu. Olmuştu da partiye saldırır görünen sözlerini nasıl karşılarlardı? Bir kez daha okuyup kimi yerlerini yumuşatmaya kalkıştı. Olmuyordu. Kalsın öyle. Olduğum gibi tanısınlar beni. Yanlışım varsa söylesinler. Şimdi daha da rahattı içi. Bütün gün, bütün gece kafasında dönüp dolanan tek şey aygıt sorunu oldu ondan sonra. Çıkamadı içinden. Yazıyı ertesi sabah gelen Radiyef'e verdi. Kafayı gene taktı aygıta. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyordu. Evi basıp bulmuşlarsa bir de, oradan Necla'ya, Necla'dan Turgut'a. Karı konuşursa Rıfat'ı soracaklar bir de Turgut'a. Kimdir bu Rıfat? Seher almışsa anahtarı, o da düşer kapana. Akşamüstü Radiyef'in getirdiği çorbadan birkaç kaşık, kıymalı ıspanaktan bir iki lokma aldı. Biraz da yoğurt yiyip bıraktı. Ispanağı da severdi oysa. Kafasının içinde dönen pervanenin gittikçe artan hızı, yemek düşüncesinde alıp götürüyordu isteğini de. En ağır işe bulaştırdık çocukları. Biz burada güvenliyiz. Böyle güvenin. Sen çıkıp yakalanırsan daha mı iyi onlar için? İki ucu boklu çomak. Öyle de değil. Yakalanmazsam onlar için de iyi. Yıksınlar her şeyi bana. Kim yıkacak? Turgut mu? Seher mi? Yapmaz onlar. Nasıl kurtulacağız bu açmazdan? Bir yolu bulunacak nasıl olsa. Ürküye kapılma. Ürküye niye kapılsındı ya? Ne o gün ne de ondan sonra. Kaan'ı ağırlığında geçen günler yeni bir yol açan Muştulu haber getirmiyordu bir türlü. Kötü bir haber de yoktu. Oydu sevindirici olan. Hemen her gün uğrayan Yuri de eskisi kadar kaygılı görünmüyordu. Mazlum soruşturmada ilk alınan bilgilerin tersine pek öyle açık vermemiş. Bir konuşmalarında onu söyledi bir gün. Güvenlikte haber kaynakları var demek bunların. Olmaz olur mu? Bunalıyordu odada. Yuri'ye söyledi takılır gibi. O akşam gece karanlığında arka merdivenlerden bahçeye indiler Radiyef'le. Derin derin soluyup ciğerlerini taze havayla doldurdu. Gök yıldızlı, bahçenin alt başındaki yolun ötesinde uzayıp giden boğaz ışıltılıydı. Büyük kanlı savaşlar oluyordu yeryüzünde şimdi. Kavgada bu kısıtlılık düşmüştü onun payına. Ne büyük özveriye katlanıyordu ya. Radiyef'in katlandığından biraz daha çok. Sordu ertesi gün. Öyle düşündüğüne utandı gerçeği öğrenince. Bieloruska'ya'da. Köye giren Almanlar bir eve doldurmuşlar köylüleri. Benzin döküp yakmışlar. Radiyef'in bir küçük oğlu, karısı da içinde. Yüzlerce köye yapmışlar bunu. Gözlerine bakamadı adamın. Önüne eğdi başını. Kaynayan eriyike dönmüştü Radiyef'in gözleri konuşurken. Kafa göz yaran Türkçesiyle anlattığına göre bir yıldan çok kalmıştı savaşta. Minsk'e yakınmış köyü. Bieloruska'ya'danmış ama Rus'muş. Anlamamıştı Halil. Başkaları da yaşıyor yani. Bieloruska'ya neresiyse orada demek. Hiç coğrafya bilmem ki. Almanlar Sovyetlere saldırınca öğrenmeye başladık oradaki kent adlarını. Nereden bileceksin? Anadolu'daki kasabaları biliyor musun? Dedesi Ukraynalıymış Radiyef'in. Harkov'da bir konserve fabrikasında yakın arkadaşı Karadenizli bir Türkmüş. Türkçe öğretmiş buna biraz. Rizelilerden mi? Onlar gidip çalışırlarmış eskiden derlerdi. Hiç Laz ağzı yok ama... Savaşta da birlikteymişler, Kerç yöresinde. O ölmüş, bu yaralanmış omzundan. Bir sürü Özbek, Kazak, Azeri varmış, Tatar varmış çarpışan. Çelik takmışlar, öyle diyordu omuzuna. Değiştirilecekmiş ileride. Elini tuttu Halil'in, sol omuzuna ceketin altına sokup bastırdı. Sertti, elleri doğaldı, bir şey yoktu görünürde. Başını döndürünce omuzu niye çarpıklaşıyordu Radiyef'in anlamıştı. Bunların çektiği acılar yanında bizimkilerin sözü mü olur? Onlar savaştılar. Halklarıyla birlikte savaşıyorlar. Acıları düşmandan geliyor. Biz de savaştayız. Yalnız halkımıza anlatamıyoruz kimle savaşta olduğumuzu. Bizim acılarımız halktan. Halktan niye olsun? Halkı soyan düşmanlardan geliyor. Senin halkın biliyor mu bunu? 40 fırın ekmek ister daha. Öğrenecek, öyle bir öğrenecek ki hem de. Başka umarı mı var? Günler geçtikçe yakınlık oluşmuştu Radiyev'le aralarında. 4 ay olmuştu Türkiye'ye geleli. İlk kez böyle gelişiyor olmalıydı Türkçesi. Gazetelerin adlarını, siyasal tutumlarını da öğrenmişti. Tan getiriyordu artık sabahları. Hangi gazeteleri almayacaksın Radiyev? Cumhuriyet Gazetesi, Tosfir Gazetesi. Gözlerini de büyütüyordu bunları derken. Gazetenin verdiği önemli olayları ona da anlatıyordu bazı. Çoğu kez bir şeyler söylüyordu o da. Sonuca en kestirme yoldan giden, kendine özgü bir mantığı vardı. 19 Mayıs'ta İnönü'nün Turancılara çatmasını açıklayınca düşündü Radiyev. Savaşı kazanacak Kızıl Ordu. Uni soyluyor dedi. Güldü Halil, sen çok yaşa Radiyev yoldaş, iyi özetledin. Bazı haberler, kiminde de resimli kitaplar getiriyordu Halil'in sıkılmaması için o da. Çakıl çukul Türkçesiyle çevirmelere kalkıyordu. Yarı Rusça, yarı Türkçe. Çok güldü bir gün Halil. Gene böyle karışık çevirmelere kalkıştığı bir gün durup özür diledi Radiyev. Bunu anlayamazdı Halil. Bielo Ruskayaca karıştırmıştı sözlerine. Rusçalarını pek anlıyordu da. Kiril harflerini öğretmeye kalktı Halil'e. Kiev'den Doşenko filmlerinden söz etti. Günler geçip gidiyordu. Haziran başında Roma'nın kurtarılması ardından 6 Haziran'da 2. cephenin açılmasıyla birlikte yeni bir döneme girilince Boğaz'daki oda iyice dar gelmeye başlamıştı Halil'e. 2. cephe ordusunun başındaki Amerikan generali Eisenhower, bu çıkarma Rus bağlaşıklarımızla Avrupa'nın kurtuluşu için kurduğumuz planın içindedir diyordu. Stalin savaş tarihinde böylesine kapsamlı, geniş ölçülü uygulamada bu kadar başarılı, benzer bir atılım görülmemiştir demiş Pravda muhabirine. Bizim Almancılar ne bok yiyecekler bakalım. 15 Haziran'da Menemencioğlu dışişlerinden istifa etti. Bir hafta sonra KTM tipi Alman gemilerinin Boğaz'dan geçip Ege'ye çıkmaları yasak edildi. Yük taşıyor süsü verilmiş savaş gemileriymiş bunlar, bilmiyorlardı sanki. İngiliz Dışişleri Bakanı Eden sevincini bildirmiş avam kamerasında. 22 Haziran'da Sovyet yaz saldırısı başlayıp da haftasına varmadan Kızıl Ordu Alman savunmasını yararak Vitebsk'e girince Avrupa içlerine Nazi canavarının inine doğru her yönden tarihsel yürüyüş başlamıştı. 22 Haziran 1941'de Nazilerin Sovyetlere saldırdığı o acı günleri anımsadı Halil. Umutlarla beklenen güzel günler geliyordu sonunda ya. 3 yılda nice insanca şeyi yakıp yıkmıştı bu canavar sürüsü. Almanların İngiltere'ye pilotsuz uçaklar gönderdiği haberi, canavarın bizdeki gerizekalı döllerini umutlandırsa da boştu. Savaşı kazanacak Kızıl Ordu, onu söylüyordu her şey. Radiyev'e öyle alışmıştı ki, bir gün Yuri yanında gençten biriyle gelip kendisiyle artık bu yoldaşın ilgileneceğini, Radiyev yoldaşın acele Ankara'ya gittiğini söyleyince karşı duracaktı neredeyse. Saşa'ydı gelenin adı. Türkçesi hele Radiyev'e göre iyi sayılırdı. Moskova'dan yeni gelmişti. İlk kez çıkıyordu ülkesinden. 1-2 günde onunla da kaynaştılar. Mannerheim hattını yaran general Govorov'un mareşal olduğu haberiyle geldi bir sabah. Moskova radyosu vermişti. Govorov adını ilk kez duyuyordu Halil. Shaposhnikov genelkurmay başkanıydı bildi bileli. Generaller Voroshilov, Budenny, Timochenko savaştan önce de duydukları adlardı. Voroshilov, Budenny dostluk günlerinde Türkiye'ye de gelmişlerdi konuk olarak. İlk Alman saldırısı günleri savaşan 3 ordunun başında bunlar vardı. Ajanslar yeni Sovyet generallerinin adlarını veriyorlardı ara sıra. General Çernyakovski, Mareşal Rokossovski, Mareşal Koniev akılda kalmıyordu pek. Saşa yeni gördüğü bir filmi anlattı Moskova'da. Eski generallerin tutucu direnmeleriyle karşılaşan genç generallerin öyküsüydü. Sonunda tartışmalar Stalin'e götürülüyordu. Gençleri doğru buluyordu Stalin. Hazır ola geçip selamlıyorlardı Stalin'e hemen. Saşa da hazır ola geçip asker selamını çakmıştı göstermek için. Stalin'in desteğiyle gençlerin planı uygulanınca büyük utku kazanılıyor. Doğruluğu kanıtlanıyordu planın. Saşa'nın anlatırkenki çocuksu coşkusu Halil'e geçmişti. Stalin'in yanında faşistlere karşı dövüşmenin onurunu yaşamaktan daha mutlu ne vardı? 2 aydır tıkıldığımız bu odada bekleyerek bölüşeceğiz bu onuru. Aslında Yuri'lerin kaygıları kötü bir durum çıkmamasından ötürü eskisi gibi değilse de geçmişte değildi. Yapacak bir şey olmadığına göre Tedirginlik dolu bir sabırla bekliyorlardı onlar da. Sehere kaç kez mektup yazmaya oturduysa yazıp yırtmıştı. Yeniden açtı yüreğe. Polisin ilgisi tavsamış olmalıydı. Bir şey de çıkmadığına göre bazı atılımlara geçme günü gelmişti artık. Bir mektup yazacaktı Sehere. Bildiği yerlerden birine çağıracaktı onu. Sessiz dinliyordu Yuri. Tamam dedi, sen yaz mektubu, biz deneyelim. Buluşmaya ben gitsem? Başını iki yana salladı Yuri. Akıllı olmayacaktır bu dedi. Sen mektubu yazacaksın, bize bırak. Dışarıda nerede kalacaksın sen? Var mı bir yer? Güveneceksin ona. Buraya bir daha gelemezsin demek istiyor Yuri. Doğru demiyor mu? Kardeşim Seher, Çanakkale'den geldik. Seni görmek istiyoruz. Okuldan çıkabilir de cumartesi saat 3'te. Rahatsız olduğum bir gün, Sirkeci'de seninle oturup sahlep içtiğimiz muhallebiciye. Üst kata gelirsen sevinirim. İstediğin rüzgar gibi geçti romanını da aldık getireceğiz. Ablan Melahat. Halil yazarken durmuş bakıyordu Yuri. Bitince alıp okudu. Anlayacak mıdır? Benden mektup bekler o. Yazımı tanır. Bu dediğim birlikte gittiğimiz muhallebici Hacı Recep'i üst katı unutmamıştır. Elinde rüzgar gibi geçti romanıyla yaklaşacak biriyle ilişki kuracaktır. Gidecek kişinin becerisine bağlı artık. Düşündü biraz Yuri. Tamam dedi. Bir kağıda okulun adresini yazacaksın. Muhallebicinin adını da yazacaksın. Plan çizilecek bir de. Bu rüzgar gibi geçti. Çok ünlü bir çeviri roman. Aramızda konuşmuştuk bir gün çok pahalı diye. Her yerde var.